Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimize hamd ederek. Ve Abdullah İbni Ömer'in bize aktardığı rivayetlerle birlikteyiz. Allah ondan razı olsun. Ümeyye bin Abdullah bin Halid bin Esid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e Kur'an'da mukim iken kılınacak namaz ile korku anındaki namaz konusunda ayet bulabiliyoruz. Fakat yolcu namazı hakkında ayet bulamıyoruz dediğimde Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Allah Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiğinde biz hiçbir şey bilmiyorduk. Bundan dolayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyorsa biz de aynısını yaparız. O günde böyle bir dert varmış. Yani bu konuyla ilgili ayet var. Ama bu konuyla ilgili ayet yok. Niye biz böyle yapıyoruz? Gibi bir takıntı var. Sahabe-i kiram bunu bu şekilde aşıyor. Diyor ki biz bir şey bilmiyorduk. Ayeti de, ayetin uygulamasını da Resul Aleyhisselam'dan öğrendik. O ne yaparsa biz de aynısını yaparız. O mukimken böyle kıldı, yolcuyken de şöyle kıldı. Dolayısıyla o ne yapıyor idiyse biz onu yapacağız. Çünkü peygamber uyulsun diye, kendisine itaat edilsin diye gönderilmiştir. Ve bu da Allah-u Teala'nın kelamıdır. 5684. hadis-i şerif, Ata bin Ebu Rebah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Abdullah İbni Ömer'i övüyordu, yüceltiyordu. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer adamın yüzüne toprak saçarak öven kimselerin yüzüne bu şekilde toprak saçılır demeye başladı. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övgüde bulunanları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurduğunu işittim dedi. İnsanları şımartacak şekilde, büyütecek şekilde konuşmak iki kişiyi de cehenneme doğru sürükler. Hem öven ve gereksiz bir şekilde yalakalık yapan bir kimsenin kendi dini kaybolur, izzet ve şerefi kaybolur. Övülen kişi ise kendini olmadığı bir makamda görmeye başlar. Belki ilk önce hak ettiği övgüleri alır. Ama daha sonra hak etmediği bir noktada kendini tahayyül etmeye ve bu noktayla ilgili de kendisine gaz verilmesine, hava verilmesine, övülmesine ihtiyaç hisseder. Övücüler durmayacaktır. Adamı daha da havalandıracak, şişirecek, övecek ve sonra adam da patlayacak. Bu patlak onları da patlatacak. Allah korusun. Biz Müslümanlar birbirimize teşekkür ederiz. İyiliği fark ederiz. Hayırla anar, dua ederiz birbirimizi. Ama hiç kimseyi temize çıkartmaz ve mutlaka ayağın kayma ihtimalinden dolayı da dikkat ederiz. Yaşıyorsa birisi düşebilecektir. Bu bakımdan melek değildir, korunmuş değildir. Duaya ihtiyacı vardır. Zavallıdır, muhtaçtır, insandır. Bitmemiş bir imtihanın övgüsü olmaz. Ancak bitmiş bir imtihan övülür. Kazanıldığını bildiğimiz peygamberlerdir. Cümleyi güzelleştireyim tekrar, güzel kurmaya çalışayım. Kazandıklarını bizzat Allahu Teala'nın bize bildirdiği peygamberler var ki ancak onları överiz. Selam dururuz onlara. Selam olsun Yahya'ya. Selam olsun İsa'ya aleyhissalatü vesselamlara. Ama onun dışında sahabe-i kiram severiz, överiz, peşi sıra gideriz. Ama ne durumda olduklarını da bilmeyiz. Çünkü onların da hesabı Allah'tadır. Ancak bize aktarıldığı kadar bilgiler varsa biz de onlardan başkasını söylemeyiz. Hele ki yaşıyorsa birileri, ne kadar hoş olursa olsun, ne kadar tatlı Kur'an ve sünnet çizgisinde bir İslam olursa olsun, o adamla ilgili sevgimiz vardır, ona karşı düşkünüzdür, onunla olmak isteğimiz vardır, alimlerle, salihlerle, fazıllarla birlikte olmak hoştur ama bileceğiz ki o bir insandır ve daha bitmemiş bir imtihanı vardır. Rabbim imtihanımızı kolaylaştırsın. Bizi övenler karşısında da kendimizi teyakkuzda tutalım. Çünkü övenin ne niyetle övdüğünü de bilmiyoruz. Gerçekten samimi bir hayranlık olabilir ve değilse de Allah korusun şeytani bir bize riya pompalayan kişi olabilir. Bizi yücelterek aslında dışlamak istemektedir. Kenara koymak istemektedir. Yolumuzu bozmak isteyen bir şeytan onun diliyle konuşmaktadır. Öve öve yok etme çabasındadır. Akıllı olacak liderler, akıllı olacak mümin alimler, insanlar. Böylece dikkat edeceğiz. Birkaç cümle, hadi belki bir moral olsun diye. İşte anlatıyorum nasıl, hoş, iyidir hoca, güzel oluyor. Tamam, bu bir sadece istişare boyutudur. Hocam sen ki dehşet, muhteşem, harika filan. Ne oluyoruz? İnsanız. Konuşurken hatalı, yaşarken hatalı, sıkıntılarımız var. Ne birbirimizi aşağılayalım, ne de birbirimizi ağır övgülerle övelim. Teşekkür edilmeye, beğenilmeye ihtiyacımız var. Yani bu şu değil. Bir hanım evin yemeğini yapmış, önümüze koymuş, yüzümüze bakıp durur. Yani sen de övme, övülmez. Övenlerin yüzüne toprak saçılır. Yemeğini filan övemem senin demeyeceğiz elbette. Yahu bir yemek yapılmıştır. Oo, eline sağlık, pek güzel olmuş. Allah razı olsun ama Rabbimizin bu verdiği rızık ne güzel olmuş diye övelim, söyleyelim. Ama abartmak değil. Abartmak değil. Müslümanın bir dengesi var. Överken de dengeli. Sövmez zaten ama eğer kızacaksa da dengeli. Rabbim dengeyi bizden almasın. Yoksa nasip etsin inşallah. Şimdi toprağı nasıl saçacağız diye sormayın bana. Beton zamanlarda yaşıyoruz. Saksıdaki toprağı mı bulacağız filan da demeyin. Yani burada bir tavır var. Prim vermeyeceğiz insanlara. Onların bu hareketlerine çok da değer vermeyeceğiz. Çünkü bugün öven diller yarın söven diller haline çok çabuk gelebiliyor. Bu bakımdan Allah razı olsun yeter demeyi bilmek lazım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5685. hadis-i şerif şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğünde Muhammedun Resulullah yazılıydı. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünde Muhammedun Resulullah yazılıydı. Daha çok mühür olarak kullanıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzüğü. Yine 5686. rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki müezzini vardı. Birisi Abdullah İbni Ümmü Mektum, diğeri de Bilal-i Habeşi. 5687. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında doğu tarafından düzgün konuşan iki adam geldi Medine'ye. Kalkıp konuşma yaptılar ve oturdular. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatibi, konuşmacısı Sabit bin Kays kalkıp konuşma yaptı ve o da oturdu. İnsanlar onların bu konuşmalarını, edebi ifadelerini çok beğendiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle buyurdu. Ey insanlar! Normal konuştuğunuz şekilde konuşun. Kuşkusuz, süslü konuşma, şeytanın konuşma tarzındandır. Edebi konuşmaları bazıları da sihir gibidir. Yani bu konuşmacıların konuşmaları evet güzel, etkileyici, büyüleyici, sihir gibi. Ancak Normal hayat böyle olmaz. Yani insan hanımına, insan kardeşlerine, insan oturup ilim aldığı dostlarıyla, yani hayatın içerisinde, pazarda, tarlada böyle konuşmuyor. Oralarda da böyle konuşmaya başladığımızda, böyle enteresan bir diksiyonla, haber sunan spiker edasıyla birbirimizle konuşursak, bu hayatın bir samimiyeti, bir içtenliği olmaz. Hayatı içten şekilde konuşacağız. Evet, lügatimiz güzel olsun, kelimelerimiz hoş çıksın, kötü söz söylemeyelim. Yani belki gariban konuşabiliriz. Belki kendi yerel şivemiz ağzımıza yapışabilir. Kimileri öyle eleştirebiliyor. Ya da bazı harflerimiz, seslerimiz itici çıkabiliyor. İyi olalım. Hele bizim gibi konuşma pozisyonda olan, Müslümanlara hitap eden Müslümanlar daha dikkatli olsunlar diyeceğiz. Ama inanın dostlar, bununla ilgili çabalarken kaybettiğimiz samimiyetimiz de olmamalı. Gücümüzün yettiği kadar samimi, içten ifadelerle konuşacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar normal konuştuğunuz şekilde konuşun. Kuşkusuz süslü konuşma şeytanın konuşma tarzındandır. Yani böyle ineğin ot yediği gibi diye ifadesi var Efendimizin. Ağzına böyle otu çevirdiği gibi lügat parçalıyor adam. Bakıyorsun, dinliyorsun. Of, adam ne muhteşem konuştu diyorsun. Ne dedi? Sonuç. Sonuç bir yere varmıyor. Bir saat konuştu adam. Gerçekten ayaküstü dinledik. Politik bir konuşma, ideolojik bir konuşma gibi bir haberin değerlendirmesi. Adam analiz yapıyor, düşünüyor, bakıyor, ediyor, gerdan kırıyor, laf patlatıyor, çatlatıyor. Cümleler muhteşem, bir yerlerden şiirler akıyor filan. Sonuna bakıyorsun, ne dedi? Çok lezzetli bir konuşma. Peki nereye vardırdı bizi? Kulluk olarak bana ne yükledi? Bu bakımdan süslü konuşmuyoruz, normal konuşuyoruz. Dinimi de normalce söylüyorum, güzelce. Hatta Allah'ın kelamını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü öğrenmiş gariban Müslümanlar olarak hepimiz, içinde yaşadığımız hayatta bir mesleğimiz olsun, evde hanım olsun kardeşlerimiz, bacılarımız, çarşıda pazarda çalışan bir hayatın içinde olsun birileri ve orada bir ayeti gündeme getireceğiz. Böyle bir görevimiz de var ya, zikredeceğiz Mevlamızı. Şerefli Peygamber Efendimizin sözlerinden aktaracağız. Bunu nasıl aktaralım? Herkes kendi diliyle. Yani şöyle bir havaya girmiyoruz. İpi anlatırken, örgüyü anlatırken, yemeği anlatırken, ev süpürmeden, gezmeden konuşurken kadınlar kendi aralarında diyelim ki, bir anda bir ayet, bir hadis konuşmaya geçeceklerinde bütün bu ağızlarını, dillerini bırakıp enteresan bir modelle konuşmayacaklar. Millet durun, şu anda ayet konuşuluyor havasına girilmeyecek. Elbette ayet konuşmanın, vahiy konuşmanın bir ağırlığı, bir sorumluluğu var ama dil değişmesin, tavır değişmesin. Aynı natürellik, aynı doğallık, aynı kendiliğinden oluşla konuşacağız. Ona iman etmiş, o bilgiyi içine sindirmiş birisi olarak konuşuyoruz. Kendiliğinden yemek tarifi yapar gibi ya da bir sorunumuzu dile getirirken ki sadeliğimiz, içtenliğimiz, düşünmeden anlatışımızda olduğu gibi. Bunları söylerken de tedirgin oluyorum. Yani mesela düşünmeden anlatmak deyince salla gitsin anlamında da değil. Elbette ne dediğimi bile bile söyleyeceğim. Peygamberimi konuşuyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak burada kastettiğim şey, böylesi bir içtenlik, böylesi bir kolaylıkla. Böyle kolaylıkla anlatabilirsem, karşımdaki de kolay anlayacak inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5689. rivayet. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o şöyle buyururken işitti. Cehennemin 7 kapısı vardır ve bunlardan biri de ümmetime veya Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem silah çekenlere aittir. İslam ümmetine silah çekenlere ait özel bir cehennem kapısı da ayarlanmış. Yani Müslümanlara yönelik bir saldırı. Ben Müslümanım diyen tarafından da yapılsa aynı şekilde o cehennem kapısı onu bekleyecek. Açık. Allah korusun. Öyleyse Allah ve Resulünün yolunda giden bir ümmete Müslümanların düşmanlığı düşünülemez. Kafirler dururken Müslümanlara düşman olmayacağız Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5690. hadis-i şerif Said bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Ömer yanımıza geldi. Onun bize hoşumuza gidecek bir hadis anlatmasını istiyorduk. Yani bu tercümeden ters bir şey çıkmasın. Şimdi hoşumuza gidecek bir hadis, hoşumuza gitmeyecek hadis. Böyle bir ayrım yok. Bütün hadis-i şerifler hoş. Ancak burada anlaşılan böyle duymadıkları, onları çok ilgilendirecek bir bilgiyi bekliyorlar. Böylece geldik diyor. Onu istiyorduk. Derken bir adam bizden önce davranıp, ey Ebu Abdurrahman, fitne zamanındaki öldürmeler hakkında ne dersin? Çünkü Allah Teala Bakara suresi 193. ayet-i kerimede fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruyor dedi. Dönem Müslümanların biraz parçalandığı bir dönem. Mekke civarında Abdullah İbni Zübeyr hilafeti ilan etmiş. Öte yandan Şam bölgesinde ise Ümeyye oğulları hilafeti devam ediyor. Ve başka sıkıntılar da var. Böyle bir dönem, fitne dönemi, adam buradan bir yol bulacak, bir şey söyleyecek. Ne dersin ey Ebu Abdurrahman? Fitne zamanındaki öldürmeler hakkında düşüncen nedir? Ne diyorsun? Çünkü Allah-u Teala fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruyor. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Fitne nedir biliyor musun? Fitne nedir biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak müşriklerle savaşırdı. Onların dinine girmek fitnedir. O zamanki öldürmeler idareyi ele geçirmek için olan şimdiki öldürmeleriniz gibi değildir. Bu çok hoş ve ne derler, ayağı yere basan bir yorum. Şimdi fitnenin tarifini iyi yapmak gerekecek ki bu ayet anlaşılsın. Fitne ortadan kalkıncaya. Nedir fitne? Fitne sadece insanlar arasındaki ara bozulması filan değil. Bu bir iktidar savaşı diyor. Asıl fitne İslam'ın istemediği bir hayat programının dayatılmasıdır. Bu ortadan kalkıncaya kadar. Müslümanca bir hayat kuruluncaya ya da bu dayatma ortadan kalkıncaya kadar savaşmak esastır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ancak müşriklerle, yani Allah'ın dinini bölüp parçalayan, Allah'a yetki kısıtlaması getiren, Allah-u Teala'nın sözünün yeryüzünde etkin ve egemen olmasını istemeyen kişilerle savaştı. Onların dinine girmek asıl fitnedir. Bunun ortadan kalkması için Müslüman savaşır. Ve bugün özellikle son 100-150 yıldır, hatta belki daha fazladır, yeryüzünde etkin ve egemen olan yapı şirk yapısıdır. Allah-u Teala'yı, ben şu andan bahsediyorum. Allah-u Teala'yı kenara koyan, ahireti yok sayan, peygamberi bir bilgiyle hiç tanışmamış bir dünya yapılanması var. Ekonomik, siyasi, sosyal ve her türlü. Böyle bir dönemde Müslümanların yaşamak zorunda kaldıkları hayat, İslami bir hayat değildir. İşte fitne budur. Bu fitnenin ortadan kalkması için bütün gücüyle çabalamaktır Müslümanlara emredilen Bakara suresi 193'te. Değilse bir takım iktidar kavgaları anlamına gelen Müslümanlar arasındaki problemleri biz fitne diye isimlendirsek de Kur'an'ın kastettiği fitne bu değildir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5696. hadis-i şerifle devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım, İslam'ı şu iki kişiden, Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab'dan sana en sevgili olanı ile güçlendir. Böyle dua ediyordu Resulullah Efendimiz. O iki kişiden Allah'a en sevgili olanı Ömer bin Hattab idi. Allah ondan razı olsun. 5697 Abdullah İbn Ömer'in şöyle rivayet ettiği bize geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah hakkı yani gerçeği, doğruyu, hakikati Ömer'in kalbine ve diline yerleştirmiştir buyurdu. İnsanlar ne zaman bir konuda herhangi bir görüş, Ömer de farklı bir görüş belirse, mutlaka Ömer'in görüşü yönünde Kur'an ayetleri nazil olurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tespiti, hak Ömer'in kalbine ve diline Allah tarafından yerleştirildi. İnsanlar bir görüşte toparlansa, Abdullah İbn Ömer'in bize aktardığı bilgiye göre Hazreti Ömer de yani babası da başka bir bilgiyle dursa Allah-u Teala'nın kitabında ayetler Hazreti Ömer'in durduğu ve konuştuğu bilgiye göre geliyordu çoğu kez. Kur'an'la düşünen, başka bir zihni olan bir Faruk Ömer, Furkan zihniyete sahip olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi. İçinde, yüreğinde, zihninde kitap sanki oturmuş, iyice yerleşmiş. Bütün hayatı ancak o bilgiyle ölçüp değerlendirmeyi öğrenmiş. Bu da onda öyle bir anlayış haline geliyor ki inmemiş Kur'an ayetlerini sanki konuşur oluyor. Dolayısıyla Müslümanın özendiği, istediği, olmak istediği çizgi bu olacak. Yani dili, gönlü Kur'an'la dolacak ki hayat hep Kur'an'la bakabilsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5700 Salim'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer Allah'ın verdiği ruhsat ve Resulullah'ın izin verdiği uygulamaya dayanarak hacda temettü yapılacağı yönünde fetva verirdi. Bazıları ona bu konuda babana nasıl aykırı davranırsın? Çünkü baban haçta temettüyü yasaklardı denilince şöyle derdi. Yazıklar olsun size. Allah'tan korkmaz mısınız? Ömer bunu yasaklarken hayrınızı düşünmüş, umreniz tam olmasını istemiştir. Hayrınızı düşünmüş, umrenizin tam olmasını istemiştir. Allah helal kılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uygulamışken siz neden haram kılıyorsunuz? Uyulması gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti mi yoksa Ömer'in uygulaması mı? Ömer hac aylarında umrenin haram olduğunu söylemedi. Ömer'in dediği umreyi hac ayları dışında yapmanızın umrenin tam olması için daha uygun olacağıdır. Daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrılışından kısa bir süre sonra bir tavır problemi yaşanıyor. Ve bunu da sahabe-i kiram bu şekilde tespit ediyor. Hangisine uyacaksınız? Peygamberinizin uygulamasına mı yoksa Ömer'in uygulamasına mı? Uyulmaya daha layık olan hangisidir? Müslüman bu dengeyi koruyacak. Bunları öğreneceğiz. Ya da Ömer Efendimiz ne niyetle yaptı, ne adına böyle bir karar verdi, bunun araştırması da olacak ki elhamdülillah Müslüman alimlerimiz bu konuda çabalamışlar. İbadete dair konularda bunlar tespit edilmiştir elhamdülillah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5702. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başınıza kendilerinden istenmeyen şeyler yapan yöneticiler geçecektir. Başınıza kendilerinden istenmeyen şeyleri yapan yöneticiler geçecektir. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerine yardımcı olan kimse benden, dinimden değildir. Ben de ondan değilim. Bu kimse cennetteki havza ve yanıma da gelemeyecektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu bir hayat var. Ve bu hayatın oluşturduğu bir doğruluk, bir mertlik var. Bununla beraber Müslümanlar zaman zaman böylesi liderler, böylesi yöneticilerle yaşamak zorunda kalacaklar. Allah-u Teala'nın istemediği şeyleri yapan ve yaptıran kimseler olacak. Şimdi onların bu uydurdukları yalanları, dünyayı, insanları sömürmek için konuştukları cümleleri, zulümlerini ve bu zulümlere yardımcı olmayı kim isterse o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği çizgiden uzaktadır ve cennette de onunla birlikte olamayacaktır bu ifadelere göre. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5707. hadis-i şerif, Üsame kızım Fatıma dışında insanlar içinde en sevdiğim kişidir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz Zeyd'in oğlu Üsame'yi bu kadar çok seviyor. Yani şu ifadeye göre belki torunlarının da önünde bir sevgiyle onu sevdiğini bize beyan ediyor. Bu bakımdan onun sevdiğini biz de seviyoruz. 5708. hadis-i şerif Abdurrahman bin Sümeyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer ile yürürken bir direğe asılmış bir baş gördük. Bir adamın başını kesmişler, o günkü yöneticiler ve direğe asmışlar. Abdullah İbni Ömer bunun katili bedbaht oldu deyince, yani mutsuz ve perişan oldu. Bunu sen mi diyorsun ey Ebu Abdurrahman dedim. Abdullah İbni Ömer elini elimden çekerek şöyle dedi. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetimden biri diğerini öldürmek için giderse öldürülen cennette, öldüren ise cehennemdedir desin. Yani ona öyle diyeceğiz. Birisi yola çıkmış, diğer Müslümanı öldürmek için harekete geçtiğinde bak öldürülen cennette, öldüren ise cehennemdedir diyor Peygamberimiz. Ona göre diyeceğiz. Şimdi böyle Müslümanlar birbirini öldürüyorsa, özellikle öldürmek için yürüyen kişi cehennemi bir kere satın alıyor kendisine. Diğeri de Habil gibi şehadeti, cenneti istiyor demektir. Bu bakımdan Müslümanlar arasındaki kavgalar ve savaşlar maalesef ki kazanılmış olan bir takım cennetlerin kaybı anlamına gelecek. Rabbim muhafaza buyursun. Ahmet bin Hanbel'in müstedi ve 5710. hadis-i şerif. Resulullah'ın yanına girdiğimde bana içi hurma lifiyle doldurulmuş deriden bir minder verdi. Ancak o mindere oturmadan Resulullah ile aramda öylece boş durdu. Abdullah İbni Ömer böyle anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ikramını. Fakat o da utancından, edebinden oraya oturamadığını bu şekilde ifade etti. 5711. hadis-i şerif, kuşkusuz en büyük yalanlardan biri kişinin rüyasında görmediği bir şeyi gördüm demesidir. Kuşkusuz en büyük yalanlardan biri kişinin rüyasında görmediği bir şeyi gördüm demesidir. Son bir hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, Yakub'un oğlu Yusuf, şerefli bir insan, şereflinin oğlu, şereflinin oğlu ve şereflinin oğludur. En keremli soy, tarih boyunca bu soydur. Peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber, Yusuf aleyhisselam böyle değerli birisidir. Biz de o dört kişiyi de, İbrahim'i de, İshak'ı da, Yakub'u da, Yusuf'u da seviyor ve onların hayatına ilgi duyuyoruz ki böylece bizim de şerefimiz artsın Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.